Şahin hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Merhaba, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim. Umarım bu podcast'ı, bu kaydı dinleyen herkesin keyfi yerindedir.
Ben de öyle umuyorum. Ya bu podcast kaydı aslında herkesin keyfini yerinde olmasını isteyeceğimiz bir bölüm. Çünkü çok uzun zamandır kaydetmeyi planladığımız ancak işte ufak tefek sağlık gerekçeleriyle ertelenen bir bölüm. Ve benim için şöyle bir bölüm. Bölüm üzerine seninle ilk konuştuğumuzda aklıma gelen ve not ettiğim şeyler o süreç içerisinde biraz daha demlendi. Birkaç ufak tefek notlar aldım. Yani bir ufak köşe yazısından akademik makaleye dönecek yazılar gibi. Hani bunun üzerine biraz daha çalışayım, biraz daha çalışayım diye diye yeni yeni bunlara ben kendi yönlerimi ekledim. Ama ilk noktam değişmedi. Bu biraz benim bu podcast'te yapmaya çalıştığım şeyin özü gibi. Yani aldığım konuktan ben dinleyenlere dair bir şeyler soruyorum ama asıl kendi merak ettiğim bazı sorular var. Yani şahsi merak. Senle ilgili de bu kaydı aldığımız zamanlarda ve bu son birkaç haftada gündem Apple'ın yeni telefon modelleri, onların ne kadar pahalı olduğu vesaire vesaire. Ama biraz daha geniş bir soruya bunu yaydığım zaman benim aklıma şu geliyor. Sen Şahin Kılınç olarak Web Tekno'da teknolojiyi klişe tabirle koklayan insan olarak telefonu neye göre seçiyorsun? Neye göre değiştirmeye karar veriyorsun? Yani teknolojiye biraz da yaklaşımını anlamak için soruyorum. Yani benim seçimim çok basit. Kamerayla işim var diyelim. Kameraya tav oluyorum. Daha iyi kameraysa bunu alıyorum. Mesela çok net bir ayracım var. WhatsApp uygulamasını açarken telefonum çok mu zorlanıyor? Yani bunu yaparken çok zorlanan bir telefon aslında benim için artık yavaş yavaş değişmeye hazırmış gibi geliyor. Teknolojiye çok yakın olmadığım için, çok içinde olmadığım için belki de. O yüzden bir yol göstermeni istiyorum.
Bu soruya vereceğim yanıt biraz geçmişe bizi götürebilir. Çünkü şöyle ki ben yaklaşık 7 yıldan beri teknoloji sektöründe medya alanında çalışıyorum ve gördüğüm kadarıyla artık bu ekonomik etki olabilir. Birazdan tartışabiliriz bu kısmı. İnsanlar teknolojik ürünlere yönelik bir heyecan duyarken fiyat sorununa bir çözüm bulamadıkları için yeniliklere duydukları heyecanı kaybettiler. Bu bir bakıma tüketici için üzücü bir şey. Ama bizim son özellikle 2 yıldan beri yaptığımız gözlemler şuna dayanıyor. Daha önceki haber yayınlarımızla şimdiki haber yayınlarımızın arasındaki uçurum gibi farkın sebebi de bu. Önceden Android ya da işte bu diğer tarafta kutbun iki tarafı dediğimiz iOS tarafından kullanıcıların merakı hep yeni gelecek bir cihazın nasıl bir işlemciye sahip olduğu, nasıl ekrana sahip olduğu, o ekranın çözünürlüğü, renk genişliği, büyüklüğü, kamerasının nasıl iyi kullanıldığını, yazılımlarla nasıl iyi haberleştiğini çok çok detaylı bir beklenti vardı, bilgi beklentisi vardı. Ama bugün artık insanlar çoğunlukla az önce senin söylediğin gibi sadece kendi sorunlarını çözmeye odaklanan cihazlara sahip olmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan bunun bir sebebi daha ekonomi dışındaki bir sebebi tabii bu. Akıllı telefonların artık hepsi birbirine çok benziyor. Yani bugün orta segment dediğimiz bir ürün gamından seçtiğiniz cihazla üst segmentten seçtiğiniz cihaz arasında son kullanıcı gözünden gerçekten çok büyük farklar yok. Ekran deseniz çok hızlı tepki veriyor. Gayet doğru renkler sunuyor. Yüksek çözünürlüklü videolar çekebiliyorsunuz. Bunları izleyebiliyorsunuz. Sosyal medyada telefon takılmadan gezebiliyorsunuz. Son kullanıcının ihtiyaçlarını çok ciddi kategorilere ayıramayız. Ama profesyonel kullanıcılar için fotoğrafçıysa örneğin RAW formatlı fotoğraflar çekip renkleri işlemek, fotoğrafları düzenlemek istiyorsa bunun için iPhone tercih edilebiliyor. İşin özü bu olunca yani sadece ihtiyaca yönelik bir seçim yapmak olunca tüketici ilk sorunun yanıtını verdiği zaman bütçesine uygun olana gidiyor artık. Şimdi biz bu işi yapmanın yanı sıra aynı zamanda birer tüketiciyiz ve dönüp bir telefon alacak olduğumuz zaman test ettiğimiz ürünler haricinde kişisel cihazlarımızı da normal tüketicilerle çok da farklı olmayan motivasyonlarla seçiyoruz. Ha ne var? Sadece dijital bir mecra olduğumuz için bunun getirisi sürekli işini takip etmek. Yani işini takip etmek için kullanman gereken işte Google Analytics, gibi uygulamaları mobilden takip edebilmeni sağlayacak biraz daha hızlı, yüksek işlem gücüne sahip telefonlar. Ama bu da son 2 yıldır, 2,5 yıldır, hatta biraz daha geriye gidebiliriz. iPhone 10'un çıktığı 2017 ya da hatta bir önceki modelin çıktığı o yeni nesil 7 nanometrelik işlemcilerin hayatımıza girdiği yıllardan itibaren o fark çok da kalmadı. Bugün ben bu podcast'i kaydederken örneğin eşimin telefonunu kullanıyorum. Eşimin telefonu gayet orta segmentte ama başarılı bir telefon. Ben şimdi burada her türlü 360 derece işlenebilen ses kaydediyorum. Bunu ben iPhone sahibi, iPhone 14 alsam da aynı şekilde kaydedeceğim. Çünkü kullandığım mikrofon farklı. Uygulamanın kendi sunduğu imkanlar var ve artık orta segment bir telefon bile bunu karşılayabiliyor. Çünkü bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce büyük markaların kapak telefonlarında, ana akımın ürettiği bu amiral gemisi, tırnak içindeki amiral gemisi telefonlarında kullanıldığı işlemci teknolojiler artık bu telefonlara kadar indi. Son 1,5 yıldır artık orta segmentte gelişmiş 5G destekli işlemciler görüyoruz. Aslında 2 yıl öncesinin amiral gemisiyle hiçbir farkı yok bu telefonların ve bu farkın ortadan kalkması da bize uzun ömürlü cihazlar sunmaya başladı. Uzun ömürden kastım şu, artık belki akıllı telefona sahip olduğunuzda eğer yazılım güncellemeleri açısından bir sıkıntı yaşamayacaksanız 6 yıl boyunca, 7 yıl boyunca kullanabileceğiniz cihazlar bunlar. Özellikle Apple'ın ürettiği cihazlardan söz etmek ve artı parantez açmak lazım. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam neredeyse 7-8 yaşına girecek olan iPhone 6 hala güncelleme alıyor. Ve iPhone 6 kullanıcısı bugün evet biraz zorlanabilir gündelik ihtiyaçlarını karşılamakta. Ama hala fotoğraf çekemese bile belki böyle benim gibi ses kaydı alabilir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı sadece ihtiyaca yönelik düşünmek bugün ve bütçe işi hareket etmek. Ben de öyle hareket ediyorum abi. Gidiyorum. Benim sürekli kullandığım uygulamaları çalıştıracak bir telefon. Eğer kişisel olarak fotoğrafa da biraz merakım var. Güzel fotoğraflar çekebileceksem, çok paylaşmayı sevmem bu arada. Güzel fotoğraflar çekebileceksem, bunları arkadaşlarımla, eşimle paylaşabileceksem bana yeterli geliyor. İnsanların da çok da artık eskisi gibi ayrıştıklarını, İşte bu Android'miş, bu iOS'muş, bunun bu özelliği yokmuş dediklerini düşünmüyorum. O uçurum farklar kalkmaya başladı. Artık akıllı telefon piyasasının böyle daha farklı ve yeni atılımlara ihtiyacı var. Bunu düşünüyorum tercih edilmek için.
Burada yaşadığımız bu ayrım sadece bize mi has, yoksa tüm dünyada da mı bu oldu? Yani senin bu bahsettiğin şeyler biraz ekonomi odaklı gelişmeler. Hani dünyada da ekonomi, yani 699 dolara bu telefonları alabilen ve aylık geliri atıyorum 3000 ortalama dolar olan biri için de bu ayrımlar kalktı mı? Yoksa onlar halen, ya da onlar dediğim hani dünyadaki ortalama üstü bir vatandaş halen ya ben Apple alayım, ben Apple'cıyım ayrımında mı? Hani şeyi tam çözemedim. Dünyadaki ayrımı, Türkiye'deki ayrımı.
Şimdi işte ya bu işte bütçe veya işte ekonomik kaygıları ortadan kaldırdığımız zaman geriye kalan şey şu. Az önce ekonomi dışında teknik ayrımdan da bahsettim ve bu teknik ayrımın artık flulaştığını anlatmaya çalıştım aslında. Ekonomiyi saf dışı bıraktığımız zaman işin içine teknik detaylar giriyor. Teknik detayların içerisinde ya kullanıcı gözünden yaklaşıyorsak konuya, deneyim ön planda. İşte tabii ki ben iOS'çiyim demiyor ama iPhone 5, 4'ten beri iPhone kullanan bir kullanıcı bugün gidip Android'i kabul ettirmeniz çok zor. O yüzden karşı tarafta bu rekabetin diğer yüzü olan işte Google servislerini kullanan telefon üreticilerinin kendi içinde bir rekabeti var. Hatta bu rekabetten Huawei veya işte Honor gibi farklı Android dışında sadece o markaların kendi ekosistemlerini kullandığı ürünler çıkmaya başladı. Yazılımlar çıkmaya başladı. İşte Harmony OS geldi yavaş yavaş. Huawei orada biraz başını kaldırdı ve kendine pazar arayışında. Dolayısıyla orada deneyimi ve o ekosistem deneyimi bütünsel olarak sunabilen markalar kazanıyor. Daha kolay alan, telefona daha kolay erişen insanlar için de durum bu. Alışkanlığı olan gidip iPhone'u tercih edebiliyor. Bunlar çok tahmin edilebilir şeyler aslında. Ama o alışkanlığının kimin kıracağını gerçekten hepimiz çok merak ediyoruz. Yani ciddi bir şekilde iPhone 14 ile birlikte Apple'ın yine aynı telefonu sunmasına rağmen atılımını gördük. Burada işin içine ikna giriyor. Hatta o pazarlama faaliyetlerinin deneyime etkisi giriyor. Bir iPhone'u tercih ederken insanlar işte atıyorum Dynamic Island adı verilen sadece iPhone 14 Pro ve Pro Max'te bulunan bir arayüz özelliğine aşık olup bunu alıyorlar. Bu firma için çok büyük yatırım değil. Evet, uzun bir arge süreci üzerinde geliştirmiş özellik. Ya da daha bugün pardon, daha dün akşam yayınladığımız son videoda da biz şeyi test ediyoruz. Yine iPhone 14'lerde bulunan kaza algılama özelliği. Şimdi bu tip insanların hayatını kurtarmaya yönelik ya da gündelik hayatta diğer rakiplerinden farklı duracak, çok iyi pazarlanabilen özellikleri Apple çok seviyor. O yüzden insanların tercihi bu deneyimin devamlılığını sağladığı için sürekli Apple olabiliyor dışarıda. Alım gücü var ve bunu yerine getiriyor. Diğer taraftan Samsung'un geçtiğimiz yıl artık tamamen defterini dürdüğü bir akıllı telefon serisi var, Note. Onun da kendi üzerine bir özgünlüğü vardı ve bu başat markalar birbirleriyle çekişme halindeydi. Şimdi yavaş yavaş Android tarafında da farklı deneyimleri sunmaya odaklanmaya başladı üreticiler. Samsung'un tercihi burada katlanabilir akıllı telefon alanını sahiplenmek oldu. Apple henüz bir atılım yapmadan biz burada bir şeyler yapalım dediler. Yurt dışında ekonomik olarak daha güzel imkanlara sahip olan insanlar için de durum bu. Farklı olan ve ikna etmeyi başarabilen ikisi aynı anda mümkün olursa kazanıyor ve insanlar oraya gidiyor.
Her ikisi için de bir ekosistem deneyimi vurgun var.
Evet.
Ekosistem ya da deneyim vurgusu var. Bu aslında bizim hep hayatımızdaydı. Yani teknoloji alanında olan biri olarak bunu benden çok daha iyi bilirsin. Mesela iPad reklamları çıkardı. O reklamı görüp iPad alan kişi günde 200 sayfa kitap okuyup aynı anda 5 tane albüm kapağı tasarlayacaktı. Sonra bir yandan telefondan çektiği fotoğrafı hemen iPad'e aktaracaktı müthiş bir hızla. Onu animasyonlara çevirecekti. Ama iPad elimize geldiğinde biz onu Netflix'te video izlemek, çok olağan işlerimizi görmek için bir araca dönüştürdük. Yani bize o deneyim satılış şekli bizi tavlıyor bir şekilde. Ama biz onu yine kendi vasati seviyemiz neyse orada kullanıyoruz. Yani o yaratıcılık bizde varsa kullanıyoruz. Fazlası çıkmıyor. Şu an mevcut ekonomik durumlarda, yani burada bir şeylerin fiyatlarının artması üzerine konuşmaktan ziyade bu deneyim ekonomisinin geldiği farklı bir aşamada senin fikrini merak ediyorum. Şu an ben mesela şunu yaşıyorum. 3-4 ay sonrasında ihtiyacım olabilecek bir şeyi, olası bir neden bunu almadım hüznünü gidermek için alıyorum. Sonrasında bu şuna döndü. Birkaç sene sonra acaba benim buna ihtiyacım olur mu diye düşünmeye başladım ve bir an şöyle düşündüm. Acaba 3 boyutlu yazıcıya ihtiyacım var mı? Ve hiçbir fikrim yok bu konuda. Yani bizim geleceğe dair, deneyimlere dair algımız zaten bozuktu. Alacağımız şeylerin bizi çok daha verimli, çok daha farklı bir yapacağına inancımız vardı. Ama şu an ekonomik tazyik de bunu biraz değiştiriyor. Ve sanki gelecekteki benliğimize göre iyiden iyiye yatırım yapmaya başlıyoruz. Ve bu bizi nereye götürecek bilmiyorum. Yani İçeriden bir göz olarak bu konuyu nasıl gördüğünü aslında çok merak ediyorum.
Biraz burada yani hem dinleyenleri hem senin de içini karartmak istemem ama şu. Sahte ve gerçek ihtiyaçları birbirlerinden ayırt edemediğimiz bir dünyadayız artık. Sen akıllı telefonu alıyorsun ama amacın ne? Mesela iPhone alıyorsan biliyorsun ki Instagram uygulaması iPhone'la daha entegre çalışıp Instagram'ın uygulama içinden eriştiğin kamerada daha kaliteli fotoğraflar ve videolar kaydediyor. Ama Instagram senin için ne kadar bir ihtiyaç? Sen oradan para kazanıyor musun? Oradan hayatını idame ettirecek bir işin var mı? Yok. Belki de 200 kişinin göreceği storyleri atacaksın. Bu senin için bir ihtiyaç mı? Bu soruyu sormadan, farkında olmadan, bilinç altında bunun ihtiyaç olarak kodlandığı bir dünyadayız. Sen o telefonu alacaksın, iPhone'la story'ini atacaksın. Bu A'dan Z'ye işin içinde olan bizlerin de dahil olduğu büyük nüfuslar üzerinde etkili bir sistem aslında. Ben de dil kursuna gitmek istiyorum. Çünkü yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Bu işi yurt dışına devam ettirmeyi planlıyorum. ama geçen gün dil kursunun bir kuru fiyatına denk gelen Xbox aldım. Neden? Tüketiciyim. Tüketeceğim. Ne yapacağım? Bu arada ekonomik sıkıntılar da bunun üstüne binince bu sefer hiç düşünmemeye başlıyorsunuz o ihtiyacın gerçekliğini. Ben mantıksız olduğunu bile bile gidip paramı Xbox'a verip buna sahip olmak istedim. Sonra girdim. Xbox'ımda da dijital oyunlara para vererek ne kadar düşüncesizce hareket ettiğimi aslında tasdik etmiş oldum. Bir de bunun kötü bir tarafı var. Ben bunu biraz irdelemeyi seven bir insan olduğum için fark ettiğimi düşünüyorum. Belki daha gerçekçi bir boyutta fark etmem gerekecek bunu ileride ama çoğu insan bunun farkında değil. Üstüne üstlük ekonominin getirdiği durum sebebiyle bizi fiyatların ne kadar kaçsak da hep buraya dönmek zorundayız. Fiyatların yükselmesi sebebiyle korkuyla yaptığımız alışverişler bizi korkutmuyor. Önce belirli miktarda parayla biz o tüketime başlıyoruz. Akıllı telefon alıyoruz, tüketiyoruz. Xbox alıyoruz, para veriyoruz, tüketiyoruz. Oyun oynuyoruz ya da oynayacağımız oyuna para veriyoruz diyeyim, tüketiyoruz. Daha sonra farklı bir şey tüketmeye başlıyoruz. Zamanı tüketiyoruz. Instagram'a giriyoruz. Bir story atmamız belki 30 saniye ama belki günde 2 saatimizi Instagram'da tüketiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam In Time diye bir film vardı. Çok da güzel bir film değil şimdi. Hani açıp da böyle hani müthiş insanların böyle Matrix gibi bir yüksek sosyolojik çözümlere ulaşıp böyle vay asın falan diyecekleri işte kedinin kapıdan iki kere geçeceği sahneler falan yok ama dizinin, işte filmin kurulduğu ana öğreti çok iyiydi. Para değil, karşılığında, emeğinin karşılığında daha fazla zaman kazandığın bir dünyada yaşıyordu insanlar. Ve zamanı doğrudan tükettikleri için her şeyin farkına ve değerini daha çok hissediyorlardı. Birbirlerine zaman gönderemiyorlardı mesela. Ama biz bugün çoğu şeyi paylaşabildiğimiz bir dünyada o paylaşabildiğimiz mecralar ve bu iletişimi kolaylaştıran araçlara rağmen zamanımızı çok ciddi tüketmeye başladık. Sorudan belki biraz koptum ama burada şu konuya da girmek lazım. Rahatsız olmuyoruz bu durumlardan. Yani neden rahatsız olmuyoruz? Teknolojinin etkileriyle o tüketim kavramının sınırlarını kaldırmış durumda firmalar. Yani bir tüketim yapacağın şeyin karşısında paranı, zamanını harcıyorsun ve bunu senden daha fazla neyin götürdüğünü fark etmiyorsun. İçerik tüketiyoruz mesela. Şu an bunu dinleyenler de bunu yapıyorlar. İçerik tüketiyoruz ve bunu sürekli durmaksızın yapıyoruz. Telefonu kapatıyoruz, televizyondaki filme dönüyoruz. Hafta sonu Netflix dizisi geliyor bir tane. Açıyoruz abi onu izliyoruz. Yüzüklerin Efendisi final yapmış onu konuşuyoruz. Dönüyoruz House of Dragon konuşuyoruz. Kapatıyoruz abi çok sevdiğimiz bir YouTuber. YouTube'a video yüklemiş onu izliyoruz. Olmadı arkadaşımızın storiesine bakıyoruz. LinkedIn'e giriyoruz. İşte geyik şirket postlarını okuyoruz. Her konuda konuşan insanları göz atıyoruz böyle. Ben biraz eleştirel ve saldırgan gidiyorum ama durum bu. Sürekli içerik tüketiyoruz. Bombardıman altındayız. Yani yoğun bir mesaj var. Mesaj bombardımanı var çevremizde. Üstelik bu mesajların böyle süreleri de kısalıyor şimdi. TikTok'a hiç girmiyorum mesela. Abi 15 saniyede bütün bir olayı anladığın hikayeler anlatılmaya başladı ya. 15 saniyede. Burada haber veren de var. Dans eden de var. Kamera karşısında uyuyan da var. Artık ne istersen, sen nasıl bir personaysan karşına onlar çıkıyor bir süre sonra. Algoritmalar seni öğrendiği için. Birazdan geleceğimizi düşünüyorum bu konuya da. Özetle daha kısa sürede daha çok mesaj, daha çok çeşitli mesaj tükettiğimiz bir dünyada sağlıklı yaşamak çok çok zor gözüküyor. Ve bu bizim karar direnklerimizi ciddi derecede bozuyor. Artık etkileyici reklam yok. Harekete geçirici reklam var mesela. Sanat değeri çok yüksek bir reklam çekebilirsiniz. Gerçekten ödülden ödüle koşar bu. Ama tüketiciye yarattığı etki ölçümlenir. İşte click to action denilen bir deyim var. Abi tıkladığında alışveriş yaptı mı bu tüketici falan diye sorguluyorlar içeride. O reklam o işe yaramadıysa çöp firmalar için. İşte bu yüzden mesela markaların kurumsal sosyal sorumluluk yönü ağır kampanyalarını çok az görmeye başladık. Apple'ın iPhone'da kırmızı renklerde ürettiği Red serisi vardı mesela. AIDS hastalığıyla mücadele eden birkaç vakıfla anlaşması, birkaç vakıfla anlaşması vardı. Çok hatırlamıyorum şu an net ama yanılmayayım. Mesela bunun reklamını yapmayı durdurdu. Bunu tanıtmıyor, insanlara göstermiyor. Samsung'un güvenli internetle ilgili çocukları korumakla ve işte TikTok'a girdiklerinde çok affedersin de Reddit'in derinliklerinde saçma sapan içeriklerle karşılaşmasınlar diye aldığı önlemleri tanıttığı reklamlar vardı. Ödül alıyor bu reklamlar. Ama kime abi? O ürünü satmaya yaramıyor. Önemli olan o ürünü satabilmek, o deneyimi satabilmek, karar algoritmasını bozabilmek tüketicinin. Ya da başka bir karar algoritmasını bozan etmenden, mesajdan daha etkili olabilmek. Fark ettiysen bu süreçte biz tüketici olarak hiçbir şey düşünmüyoruz. Eleştirmiyoruz, konuşmuyoruz. Birileri bizim yerimize yapıyor bunu. Birileri bizim yerimize karar veriyor. Ve o birilerinden kastım işte abi küresel düzen falan filan değil. Gerçekten öyle. Sen reklamdan etkilenip o ürünü satın alıyorsan, ben Xbox'ı böyle aldım, yalan yok. Ayda 45 lira vereceğim abi dedim. Bütün oyunlara erişeceğim işte. Zaten yıllardır doğru düzgün oyun oynamıyorum. Giderim oynarım. Ama bu karar bana ait bir karar değil. Ben ona ihtiyacım olduğumu düşündüm ama ben o stresi farklı yollarla da atabilirim. İlla Xbox üzerinden atmak zorunda değilim. Bahsetmeye çalıştığım şey niyetlerimizin artık çok rahat bir şekilde okunabildiği, alışkanlıklarımızın çok rahat bir şekilde kodlanabildiği, dün akşam yediğimiz yemeğin ne olduğunu unutuyorken biz bir hafta önce senin hangi restoranda hangi siparişi verdiğin, eve saat kaçta döndüğünü bilen devasa büyük verilerden bahsediyorum. Dolayısıyla bizim yerimize düşünmeleri veya konuşmalarından bu şirketlerin korkmak bir yana bunun üzerine düşünmek ve gitmek gerektiğini düşünüyorum aslında. Biraz karmaşık oldu ama toparlayacağım. Mesela gelecekteki ihtiyaçlar kısmı devreye giriyor burada. Yarın ben yine dil kursuna gitmek yerine yeni bir telefon almaya karar verebilirim. Ya da yeni bir ayakkabı almak isteyebilirim. Karşıma birkaç tane reklam çıkar. Fiyat araştırmışımdır dün gece. Ve gelecekteki ihtiyaçlarımı aslında benim öngörmüş olur. Spor ayakkabı bakmışımdır, onu gösterir. Tüketim eylemini gerçekleştiren kişi ben miyim burada? Bu da bir soru işareti. Ya da şöyle söyleyeyim. Tüketimi gerçekleştiren kişi ben miyim, yoksa o doğrudan o tüketimin bir nesnesi haline mi geldim? Hani nasıl karşılaştırabiliriz bunu? O ürünü satın alan aracıyım sadece. Yani küresel piyasada dönen paranın bir miktarı benim cebime girmiş ve bunun için atıyorum ayda haftada 5 günümü, 5,5 günümü yakmışım. Cebime giren o para sonucunda ben bunu harcayıp bir şeyler vermeye çalışacağım. Sistemdeki total para belki değişmeyecek, yer değişecek sadece ama ben o tüketimin bir aracı, bir nesnesi oluyorum. Sadece elden ele aktarılmasını sağlayan, o arada bazı vergilerin ödenmesini sağlayan, işte bazı firmaların kâr etmesini, bazılarının kârının azalmasını sağlayan, pazar payları arasında rekabette firmaların birbirine düşmesini sağlayan bir tüketiciyim ve orada bir nesneyim. Firmalar için önemli olan bu. Üstüne de Türkiye'de bunun o ürünü bir daha bulamazsan paniğini ekliyoruz. Pandemiyle birlikte hatta bu panik nispeten de olsa bütün dünyada da yaşanmıştı. Yani çok bu tuvalet kağıtlarından dolayı insanların markete gidip rafları tükettiği günler çok da uzak değil yani. 2 yıl ya oldu ya olmadı. Tuvalet kağıdı krizi geçirildi. Ben o arada evlendim abi. Hala o gün aldığım tuvalet kağıtları var evde yani. Hani ben de gittim evet, o hafta değil, belki o ay değil ama daha sonra abi kapanıyor sokaklar, gideyim evimde dursun diye aldım. O kadar çok almışım ki fark etmiyorsun. Psikolojik olarak bir an kendini onun ortasında bulunca gidiyorsun alıyorsun. Yani bunların hepsini birleştirince de işte verdiğimiz tüketim kararının olmadığını görüyoruz. Ayakları yere basan çoğu kararımız para harcarken, vakit harcarken bilinçli bir şekilde yapılmıyor. Bunu söyleyen kişi olarak ben de yapmıyorum. Dinleyen kişiler de eminim ki itiraz edilse bile alttan böyle bir ya hayır ben abi Instagram'a gireceğimi ne zaman zamanları ben seçiyorum falan dese bile istatistikler böyle söylemiyor abi. 2018 verisi ama 16 kere günde Türkiye'de Instagram kullanıcıları Instagram'a giriş ve çıkış yapıyorlar. 16. 16 kere eşimizi aramıyoruz bir günde. Ya, o da abartı yani. O da ayrı bir psikolojik şeye girer de hani 16 kere kardeşini aramıyorsun, 16 kere anneni babanı aramıyorsun, 16 kere Instagram'a giriyorsun ama neden? Arkadaşın story'e atmış, haber alacakmışsın, belki bir iki beğeni yapacakmışsın, DM'lere cevap verecekmişsin, ilginç bir şey görüp arkadaşlarını atacakmışsın ve bitti abi. Bilinçli tüketiyorum diyen bence, atıyorum Instagram'ı yine. Abi ben saat her gün 9.30'da başlıyor. Onda bırakıyorum demesi lazım. Sallıyorum yani bu tamamen. Ya planlı tüketiyorum demesi lazım. Ya da gece telefon elinde uyumaması lazım. Yani bu biraz da bana 7 yılın, 8 yılın getirdiği böyle dijital doymuşluğun dışa vurumuydu. Kusura bakma lütfen hani. Benim elimden cihaz düşmüyor. Düşmemek zorunda. Sürekli bir şeyler oluyor ve takipte kalmak zorundayım. Hani diğer tarafta da böyle bir gerçeklik var. Çoğu insan dijitale bağımlı iş yapıyor. Nasıl yapacaksın? İlacı ne bunun? Nasıl yapacaksın? Bilmiyorum. Ben bulamadım. Bulan varsa gönderirse çok sevinirim.
Ya senin bulunduğun konum aslında hem bu içerikleri ve bu ürünleri tüketen hem de onları eleştiren bir konum olduğu için bu söyledin ya ben biraz buralarda eleştirel yaklaşıyorum diye. Aslında bizim yapmadığımız şey hani burada genelde şeydir. Genel yaklaşım işte bizim dikkat süremiz çalınıyor. İçerik bombardımanı şirketler ah bizi ellerine geçirdiler diyoruz ama orada bir sorumluluk devri var. Yani senin bu ortaya attığın tartışmayı kimse kendi içinde yaşamıyor. Bir kendimizi korunaklı alanda tutuyoruz ve edilgenmiş gibi hissetmek hepimize rahat hissettiriyor. Yani bir şekilde yolcu koltuğuna geçmek. Mesela bunun eskiden nasıl olduğunu düşünmüştüm bir ara. Senin bu anlattığın bu bağımlılık halinin hepimizdeki internet öncesi dünyada bu işkoliklik zannediyorum. Yani sürekli çalışıyor olmak, yaptığı iş internet bağımsız olsa bile sabahın köründen akşama kadar çalışmak aslında hayata dair diğer sorumluluklarını devretmek ve orada kendinden ya da ondan beklenebilecek her şeyi çalıştığı için bir şekilde dışarıda bırakabilmek, ailesini aramamak, yapacağı diğer belki kendini verdiği o entelektüel yükümlülüklerden sıyrılmak. Mesela pandemi öncesinde herkesin şeyi vardı. Ya yolda çok vakit geçiyor, kitap okuyamıyoruz. Ama eve geçtin, evde de okumadın. Yani 3 ay boyunca evdeydin, hiç çıkmadın. Ofisin eve gelmişti. Sen niye okumadın o kitapları? O bekleyen belgeseller, diziler vardı. Yapacağın çok şey vardı. Hatta işte çok basit 1 saat yapacağın yogayı da yapmadın. O da işle ilgiliydi hepsi. Yani bir şekilde kendimizi edilgenmiş gibi hissedebilmek güzel geliyor. İşin kötü yanı eskiden insanlar işkolikken bu onları para kazandırıyordu. Şu an biz sadece Instagram'a giriyoruz ve bir şey de kazanmıyoruz. Yani kendimiz edilgen konuma geçerken kazandığımız bir şey de yok. Ben bunu kendi açımdan da yaşıyorum. Yani çok hızlı sosyal medya geçişleri yapıyorum. Böyle o an yapmam gereken bir şey varsa ve ben ondan kaçmak üzereysem telefon ya elimin altında Formula 1 pilotunun böyle viraja yaklaştığı anki hali gibi bir ona geçiyorum bir diğer uygulamaya geçiyorum biraz onda hızlanıyorum hızlı hızlı onu tüketiyorum o bitiyor iki sonraki uygulamayı düşünüyorum vesaire vesaire ama orada kendi şahsi enerjim neyse onu tüketiyorum. O yüzden senin bu eleştirilerin bence ya kendince dağınık ve kötümser gelse de bence çok gerçekçi.
Teşekkür ediyorum. Yani insanlar genelde bu konuları konuşmakta ya da birebir de arkadaş ortamında bile sohbet ederken bu telleri çalamıyorsun. Yani bam teline giremiyorsun abi çünkü döneceğim ve akşam eve gidip telefonla uyuyacağım yani. Hani gerçek bu. Herkes bunun farkında. Gündelik hayatta birebir de yüz yüze geldiğin insanların çoğu kendi ve benzer ortaklıklarıyla ilişkin kritik değerlendirmelerden kaçıyorlar. Bu bambaşka tabii böyle değerlendirme, psikoloji konusu, sosyoloji konusu, kişiler arası iletişim konusu artık işin içine ne dersen de bir isim takmak zorunda da değilsin. Herkes bir distopya arzusuyla yaşadığı sürece sanıyorum böyle olacak. Çünkü yaşadığımızın zaten bir distopya olduğunu fark edemiyoruz ne yazık ki. Ve geleceğe dair bu distopya beklentileri de hep uçuk kaçık bir hal oluyor gün geçtikçe. Aman şöyle olacak, aman böyle olacak. İşte pandemi zaten körükledi iyice abi yani. Bir zombi felaketi görmediği kaldı. Hani özellikle hani ben biraz yaşça büyüğüm ama Z kuşağının hani yakalayamadım onları ama Z kuşağının bir zombi felaketi görmediği kaldı geyiği. Çok doğru kaldı. O yüzden o distopik beklentiler daha da tavan yapacak. Artık insanların korkmadıkları şeyler var ya. Yani bundan 10 yıl önce korktukları gerçeklikte yaşıyor herkes ve çok da farkında değil gibi davranıyor. Aslında yaşıyor.
Şimdi ben tamamen bu korku atmosferinden bizi biraz uzaklaştırıp daha da korkacağımız bir yere götürmek istiyorum. Geçen aylarda Webtekno'da bir video vardı. Senin dahil olduğun, senin sunumunu yaptığın ve içeriğinde bulunduğun bir video vardı. Google'ın yapay zekasının büyüsü ya da nasıl diyelim lanetine odaklanmıştım burada. Aslında şu an anlattığımız şeyden çok da kopuk değil. Belki bir sonraki adımı ya da bizim ihtiyaçlarımıza göre şekillenecek adımın bir öncesini de anlatıyor olabilir yani. Çünkü şu an zaten bunların bir kısmını yaşıyoruz gibi. Yani yapay zeka tartışması gördüğüm kadarıyla halen bu ortalama kullanıcıda bir eğlence noktasında. Yani Midjourney var, Dolly var, işte bize yalandan bir şeyler tasarlıyor, metin konusunda bir şeyler yazıyoruz, onu metinleştiriyor. Ay ne kadar zeki diyoruz böyle. YouTube izlerken reklamları geçen çocuğu över gibi Midjourney övüyoruz. Ama genel olarak dijital bir aklın, yani burada çok komplo teorisyeni gibi konuşmak istemiyorum ama bizi çoktan yönettiğinin sanki farkında değiliz. Yani bazı web siteleri mesela, bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Bir işlemi yapmak için giriyoruz örneğin. Bizi 30 saniye bekletiyor ve ekranda şey çıkıyor. Şu an işleminizi tamamlıyoruz, üzerine çalışıyoruz diyor. Aslında yani İnternet evreninde, dijital evrende bunların hepsi saniyenin binde bir hızında zaten gerçekleşebiliyor. Ve sırf orada ya bu iş basit değil herhalde dedirtmek için bu tip süreçlerin uzatılması bile konuşuluyor. Yani saygı duymamız için süreçlerin uzatıldığı, bekletildiğimiz, ya burada bir şeyler oluyor sanki dememiz için bir sistem kuruluyor ve bunun farkında bile değiliz ki bu en basiti. Yani bu yapay zeka bile değil. Yani çok basit bir pazarlama hamlesi. Şöyle belki bu soruyu sabitleyebilirim. Yapay zeka artık bizim kontrolümüzden çıkan bir yapıya evrilirse işler sence tehlikeli bir noktaya gider mi? Yoksa biz bunu sınırlayabilir miyiz? Ya da ikisini de bir arada görecek şekilde biz zaten bu dünyada yaşıyor muyuz? Yani bu olacağından korktuğumuz dünyada yaşıyoruz ve bunun farkında değil miyiz? Böyle 3 soru var. Üçü de birbirine yakın noktalarda. Hangisine vurmak istersen onunla başlayabilirsin.
Eyvallah abi. Şöyle başlayayım. Candy Crush Saga oynadın mı hiç? Candy Crush Saga. Böyle bir dönemin popüleri.
Benzerlerini oynadım. Doğrudan o oyunu değil ama onun benzerlerini oynadım.
Şimdi şöyle bir durum var. Şekerleri patlattığın bir oyun o biliyorsun. Ekranı bir sürü şey doluyor. Belli bir alan var. Şekerleri patlatıyorsun. İnanılmaz deli çılgın manyakları var bunun ya. Metroda böyle görüyorum abi. Ya bakmıyorum tabii hani bilinçli olarak insanların ekranına. Daha bir 1500. seviye falan filan bir şeyler var ya. İnanılmaz bir sabır ve özveriyle onu kendi hayat mücadelesine dahil etmiş insanlar var. Onları yermiyorum tabii. Eğleniyorlar ya da boş vakiti çok belki de faydalı geçiyorlar onlar için. Bütün gün stresli bir işte çalışıyor belki döndü ve kafasını dağıtıyor da bilemezsin. Ama o yapay zeka veya işte o içinde yaşadığımız distopya dediğim orada o patlayan şekerlerle başlıyor. Renk renk bu şekerler. Sen sürekli yeşile basıyorsun. Algısal olarak yeşil renkle bütünleşmişsin ve ekrana çıkan yeşil şekerleri patlatmaya çalışıyorsun. Farkında olmadan bilinçaltın seni ona yönlendiriyor. Oyun bir süre bunu takip ettikten sonra senin yeşil şekerlerle kısa sürede yüksek puana ulaştığını görüyor. Ve yeşil şekerleri daha az karşına çıkarmaya başlıyor. Daha sonra bir farklı renkler için yönelme yaşıyorsun. Daha fazla çıkan renk sarı oluyor. Zamanla algoritma seni tanıyor ve seni yönlendirmek için hoşuna giden şekerleri belirli seviyelerde, belirli zorluk aşamalarından sonra karşına çıkartıyor. Ve havuç veriyor aslında. Diyor ki bak sen bir süredir oynuyorsun. Fark etmeden seni ödüllendiriyor ve bir anda yüksek puan yapıyorsun abi. 10 kere denediğin bölümü bir bakıyorsun tek seferde geçmişsin. Ve bu çok kolay olmuş. Orada bir haz duyuyor insan. Ve diyor ki yapabiliyorum. O halde bu oyundan daha çok haz alabilirim. Devam ediyorsun. Bugün mobil oyun endüstrisine baktığında buna benzer trilyonlarca zekice tasarlanmış algoritmayı görebilirsin. En ufak bir uygulama içi satın alma işlemini bile benzer şekilde yönlendirdiklerini düşün. Bunu nereye getiriyorum? Bunu şuraya getiriyorum. Şu anda bizim konuştuğumuz, düşündüğümüz, tasarladığımız, üzerine karanlık senaryolar çizdiğimiz bütün yapay zeka tartışmalarının kökünde yatan yapay zekalar ya da o kötücül olacaklarına inandığımız, bir gün bilinçlenip insanoğlunu alaşağı edeceğini düşündüğümüz ve yapay zeka adıyla genellediğimiz o dünyadaki her şey kar amacıyla üretiliyor. Büyük şirketlerin kontrolünde yine ve o şirketlerin amacı da yaşayabilmek için para kazanabilmek. Bir biyolojik organizmaya benzetebiliriz bizim gibi. Sadece sayıları daha az ve rekabet etmek için birden fazla alanda birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Benim de yıllardır yazıp okuduğum, bilene sorduğum kadarıyla o arzulanan karanlık taraf çok da yakın ve mümkün değil. Yani o arzulanan karanlık tarafla kastım işte Terminatörlerin sokaklara inmesi, Ben Robot filmindeki gibi isyan etmeleri yapay zekaların, hayır abi ben yapay değilim, beni kandırmayın demesi, bu çok da mümkün değil. İşte dönem dönem o işte hani o bahsettiğin Webtekno'da yayınladığımız o videoda gördüğün insansı yanıtlar veren yapay zekanın böyle bir anda magazinel bir değer kazandığı şeyler geliyor. Yani nasıl diyeyim, haberler geliyor. Gidiyor, geliştiren mühendisi açıklıyor falan. Ama bunun da böyle açıklaması çok basit. Nasıl o şekerleri patlatırken sen kendi alışkanlığına, karakterine ve tercihlerine dair verileri veriyorsan, bu alışveriş yaparken de geçerli. Instagram'da postları beğenirken ve sayfayı kaydırırken de geçerli. Storyleri atlarken de geçerli. X markasının 15 tane storiesini atladığın zaman Instagram biliyor senin o markaya, o şekere, o renge ihtiyaç duymadığını. Dolayısıyla bunun açıklaması aslında çok basit. O verileri biz sağlıyoruz. O yapay zekanın öyle konuşmasını biz istiyoruz. İleride eğer o yapay zeka robot vücuduyla buluşursa onun öyle yürümesini biz istiyoruz. Sonra ilginç bir şekilde de ürküyoruz bundan. Yine basit bir örnek. Twitter botu vardı. Zannediyorum 8 yılı aştı bu. Microsoft'un bir yazılımıydı. Twitter profili olarak çalışıyor bot ve attığı tweetlere yanıtlar geldiği zaman yanıt veriyor. Gerçekçi yanıtlar veriyor. Yani bir chatbot gibi çalışıyor. Sohbet arkadaşı gibi çalışıyor. Bir anda ırkçı tweetler atmaya başladı. Ayrılıkçı, ötekileştirici. Hemen basına haberler çıktı. Yani yapay zeka ırkçılık öğrendi. Halbuki öyle bir şey yok. Dönüyorsun ve bakıyorsun. İşin aslı şu. O yapay zekaya verilen replilerde, Twitter'daki yanıtlarda, attığı tweetlere verilen yanıtlarda ırkçı terimlerin yükselişe geçtiği bir dönem var. Ve belli bir grup bu yapay zekanın tweetlerinin altına toplanıp bildikleri için o tweetlerle veri sahibi olup onlara göre programlandığını, otomatik olarak öğrendiğini bu kelimeleri kullanıyorlar. Yapay zeka değerlendirmiyor ki abi işte bir insanın etnik kökenine göre yereyim de onun canını yakayım diye düşünmüyor. Ama biz insansı özellikler atfettiğimiz için o yapay zekaya aslında çok basit bir matematikle, burada tırnak içinde basit bir matematik tabii, hani basit bir işlem sırasıyla çalışan yazılımlara ya da robotlara anlamlar yüklüyoruz. Bunun da sebebi şu. Nasıl söyleyeyim bunu? Bizden başka, bizim ürettiğimiz ya da bir şeyin bize benzemesi düşüncesinin büyüsünde yaşıyoruz. Bu şey gibi düşün yani. Yarın öbür gün çocuğun olacak ve o sana benzediğinde sen bundan tatmin olacaksın. Yapay zeka bizim çocuğumuz. Ve hani bu bizi büyülüyor. Aynı zamanda bundan da ürküyoruz. Nasıl o çocuk sana ileride karşı gelecek ve atıyorum bir suçlu olabilecekse, bir katil olabilecekse ve bundan korkacaksan yapay zeka için de bundan korkuyorsun. Ben bunu buna bağlıyorum. Okuduklarım bana bunu gösteriyor. Birkaç uzmanla görüşme fırsatı yakaladım o içerikleri üretirken bu geçen yıllar içerisinde ama aklımda çizilen tablo bu. Ve bunları düşünürken de o insana karşı koyacak o şeyin, o büyük yapay zekanın böyle bir öz farkındalık sahibi olması gerektiğini unutuyoruz. Unutuyoruz. Yani öz farkındalık bambaşka bir şey. İnsana özgü olduğu düşünülse de birkaç canlıda da bulunabilen, aynaya baktığında kendisinin kim olduğunu ya da yanındaki diğer maymunun yüzündeki yarayla onu, yara iziyle aynada gördüğünde onu tanıdığını ve ona yönelik tepki verdiğini tespit edebildiğimiz bir dünyadayız. Yani bu öz farkındalık olayının bir yazılım tarafından, bir yapay zeka tarafından sahip olunması çok zor. Arkasında milyarlarca nöronun işlem gördüğü, beyin gibi kompleks bir organın varlığı söz konusu. Yani çok daha karmaşık ve uzmanının çok daha detaylı bilgiler verebileceği bir konu. Derin ama çelişkilerin birbiri havada uçuştuğu iddialara sebep oluyor o magazinel haberler. O videoda da anlattığımız işte o internetteki metinlerle, yani bizim yazdıklarımızla büyüyen bir yapay zekaydı. Dolayısıyla işte sen bugün kalkıp George Orwell'ın, Ray Bradbury'nin romanlarını okuyan, bunun üzerine Wikipedia'da makaleler okuyan, İşte Jim Baudrillard'ın simülakrar simülasyon teorisini okuyan, bunun üzerine Matrix filmini izleyen, Matrix'in sayısız milyonlarca çözümlemesini ve incelemesini okuyup tüketen ve bunları da birkaç hafta içinde yapan yapay zekadan tabii ki onlara yönelik, onlara benzer cevaplar alacaksın. Çünkü onu öğrendi. Bunun dışına taşamaz ki. Sen veriyorsun, çocuğuna ne veriyorsan onu alıyor. Yani bu kadar basit bir motivasyon, bu kadar basit bir matematikle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer bundan fazlası olacaksa, yani işte o öz farkındalığa sahip kötücü bir yapay zeka gerçek olacaksa bir gün muhtemelen bundan bizim de haberimiz olmayacak. Çünkü öyle bir yapay zekanın kendini göstermek isteyeceği ve şovinist tavırlara gireceği bir gelecek de bence çok ütopik. Yani ütopik de değil. Çok fazla mantıksız distopik geliyor. Yani internet var abi. Bir bedene de ihtiyacı yok. Bas kopyala gitsin. Bütün ekonomik sistemi çöker. Yarın sabah uyandığında belki nefes almayacak insana. Binemeyeceksin yani. Dolayısıyla önlemek değil de gerçekleşirse ne yapmak gerek onu konuşur ya da gerçekleşmeden önce ya abi bu yapay zekalara kim karar veriyor bunu düşünmek lazım. Belki gelecekte şeyler göreceğiz yani yapay zeka bakanlıkları. Yapay zeka, uluslararası yapay zeka örgütleri. İşte silahlarda kullanımını kısıtlayan bir şirket yapay zeka geliştirecekse bunun ticari kullanım sınırlarını belirleyen yasalar, senaryolar çoğaltılabilir. Ama ihtiyaçlar oraya doğru gidiyor. İşte bugün atı alan Üsküdar'ı geçti dediğimiz bir konumdaysak, işte Facebook bu kadar büyüdüyse, o yapay zekalarla seçimler kazandırdıysa, 20'den fazla ülkede altını çizerek söylüyorum. Zaten o distopyanın içindeyiz. Zaten at alıp Üsküdar'ı geçtiler. O yasalar gelse de geçmişi değiştiremeyeceğimiz için korkmakta haklıyız ama gelecekten değil biraz da bugünden korkmak lazım. Eleştire bakmak lazım. İşte bilgisayar değil mi? Fişini çekiverirsin falan diye yorumlar geliyordu o videoya da bu arada. Ne kadar yapay zeka ile ilgili böyle haberler yaparsan yap, videolar yaparsan yap altına gelen böyle bu tip yorumlar da var. Yine o yorumları yapan insanları suçlamamak lazım ama ya da bu suç değil tabii bu görüş. Saygı duyuyorum. Ama sırf bu heyecan ve algımızdan dolayı o şirketlerin yapay zekayı da sevdirmeye ya da işte yapay zeka tabanlı sistemleri sevdirmeye çabalarına dönüşüyor ortam yavaş yavaş. İşte nasıl söyleyeyim bunu? İşin çoğunlukla ilminde değil, ticaretinde ya da satamadığı ürüne yatırım yapamayacak şirketlerden söz ettiğimiz için tabii ki de satması garanti olduktan sonra Ar-Ge'sine sınırsız milyonlarca milyarlarca dolar yatırıyorlar ama sevdirmeye çalışıyorlar artık. Normal, doğal karşılıyorum. O da bir ihtiyaç ve bir ihtiyacı çözen ticari ürün. Örneğin bir otonom otomobilin yapay zekası son derece gerekli bence. Ama baktığın zaman elektrikli arabaların tasarımlarına şunu görürsün. Çoğu, büyük çoğunluğu, istisnalar tabii ki var firma sayısı arttığı için ama bu işi başlatan arabaların büyük çoğunluğu keskin hatlara sahip değiller. Son derece tatlı görünüyorlar ve dostane tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. Çünkü biz onları tüketeceğiz. Ve onun içerisindeki bulunan yazılım ya da sistemleri bu distopik hikayelerle birleştirip bütün elektrikli otomobillerin bir gece ansızın bir araya gelip sokakları kapatıp trafik diyecekleri distopik hikayeler yazmamızı istemiyorlar kafada. Bu da ticaretini kolaylaştırıyor işin. Özetle ben o distopyanın, beklenen şeylerin çok uzak, gerçeklikten uzak ve biraz da sığ olduğunu düşünüyorum. Basit örneği işte ticaretinde olması bu şirketlerin. Hatta atıyorum Boston Dynamics şirketinin bile daha geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Silahla asla birleştirmeyeceğiz dediler bu robotları. Birkaç tane daha böyle başat robot üreticisi şirket. Silahlandırmaya karşıyız dedi bu robotları ama sen hiçbir zaman garanti edemiyorsun. 8.000 dolara 2 yıldan beri sattığın robot köpeklerin yarın öbür gün terörist örgütler tarafından ele geçirip dağlarda silahlandırılıp silahlandırılmayacağını, tersine mühendislikle ya da yeniden geliştirilen yapay zekalarla o silahların hedefe yöneltilmeyeceğini. Dolayısıyla o ticaretin yasalarla daha çok denetlendiği, sınırlandırıldığı ve belki de bu sınırların insanlara sık sık anlatıldığı bir dünyaya ihtiyacımız var. Ticaretken insanlar işin arkasında ticaret dönerken, milyarlarca dolar dönerken biraz distopyadan kopup bunun bilincine varsalar belki o günler daha erken gelir ve daha korkunç bir gelecek için kötücül yapay zeka değil de o yapay zekayı yöneten kötücül insanların bulunduğu bir gelecekten kurtulmak için biraz daha erken farkına varmak lazım. Uzun konuştum ya, çok pardon, çenem düştü.
Ya ben çok faydalandım aslında. Tüm bu tartışmaların içerisinde benim biraz baktığım açının aynı noktasındasın. Ancak biraz daha geniş bakıyorsun o tartışmalara. Benim hoşuma giden şey o oldu. Yani örneğin bahsettiğin mesela otonom araçlarla ilgili söylediğin şey. Yani biz şu an bilgisayarlar içerisindeki ya da robotsu canlılar içerisindeki yapay zekadan çekiniyoruz, korkuyoruz. Ancak dediğin şey aslında çok mantıklı. Yani bir otonom araç sürüsünün sokakları kapatmasının önünde herhangi bir engel yok. Çünkü otonom demek aslında kendi kendine bir şeyler yapabilmesi, artı bir merkezden senden bağımsız da yönlendirilebiliyor olması. Yani aslında çok çok çok basit şeyler. Bu da aslında ikinci şeye götürüyor benim burada altını çizmek istediğim, senin bahsettiğin. Kötücül yapay zekalar yerine kötü insanların ya da kötü yöneticilerin bunları nasıl yönlendireceğiyle ilgili düşünmemiz gerekiyor. Aslında işte bu videonun altına gelen fişini çekeriz yorumuyla bizi onlar şu an yönetiyor, robotlar bizi mahvedecek, gelip ensemizden kabloyu bağlayacaklar, USB bağlantısıyla hepimizin şarj edecekler arasında bir yerde durup bunun şu an nasıl problemler yarattığını anlayabilmek ve bunları nasıl çözebileceğimizi görerek sanki biz bunların çözümüne ulaşacakmışız gibi geliyor. Uzun konuştun ama ben çok keyifle dinledim. Dinleyenler açısından da şu an o senin söylediklerine ya uzun ama keşke biraz daha konuşsaydın diyecekler olan olduğunu biliyorum. Bu konu üzerine bence daha detaylıca, her bir başlık için daha detaylıca konuşabildiğimiz gelecekte bir program olabilir. Katıldığın için, bunları benimle paylaştığın için ve vaktini bana ayırdığın için çok teşekkür ederim.
Asıl ben teşekkür ederim nazik davetin için. Umarım dinleyenler hoş vakit geçirmişlerdir. Bir şeyleri düşündürebildiysem ne mutlu. Ama hani biraz da şu noktadayım. Kimim ki düşündüreyim? Düşünmek için bugün çok fazla kaynak var. çok fazla okunacak, izlenecek, değerlendirilecek zaman var. Sadece biraz dengelesek, dönüp farklı noktalara yönelsek iş çözeceğiz gibi yani. Ben mutluyum ama. Karamsar konuşuyorum ama aşırı umutluyum. Bunu da söylemek istedim. Çok sağ ol.
Valla sen benden rol çalıyorsun. İbretlik ve güzel nokta atışı sözlerle bitiriyorsun. Ve sen her bitirirken ben diyorum ki daha iyi bir şey söylemem lazım konuğum çünkü falan diyorum ama bence senin dediğin noktada bırakmak en iyisi. Gerçekten teşekkür ederim anlattığın ve paylaştığın her şey için. Düşündürmek için illa bir kanaat önderi olmaya gerek yok. Bu dünya içerisinde ve Türkiye evreni içerisinde o kadar uzun vakit geçirdin ve kafa yordun ki bence bu düşündüreceğini zannettiğin tırnak içerisinde kişiler kadar yetkinsin. Kendine bence haksızlık etme.
Çok sağ olasın Erdem. Bilmukabele.